Ayrım 5. Ardından gelen sayıca az yılları bugün hatırladığımda hiç bitmeyeceklermiş gibi sürdüklerini düşünüyorum. Ben sadece güneşe bakıp fırtınaları unuttum. İzin verin, dikenlerine boş verip güllerin güzelliğinin keyfine çıkarayım. Beni mahkemede ikna edici denemeyecek bir biçimde savunan avukat eski aşıklarımdan biriydi. Dolayısıyla Monsieur Edouard Coulinet, her şey planladığınız gibi gelişir de beni bir idam mangasının önüne dikerlerse bu sayfayı defterden yırtıp atabilirsiniz. Ne yazık ki bu sayfalara emanet edebileceğim başka hiç kimsem yok. İdamıma o saçma casusluk iftirası yüzünden değil, hayalini kurduğum kişi olmayı seçtiğim için karar verildiğini hepimiz biliyoruz. Hayallerin bedeli hep yüksek olmuştur. Striptiz geçen yüzyılın sonundan beri mevcuttu ve yasak değildi. Ama hep insanın etini kabaca sergilenmesi olarak görülmüştü. Bense o çirkin gösteriyi sanata dönüştürdüm. Sonradan yasakladıklarında gösterime ara vermem gerekmedi. Çünkü benim yaptıklarım yasalara uygundu. Seyirci karşısında kabaca soyunan kadınlarınkinden fersah fersah uzaktaydı. Gösterilerimin müdavimleri arasında Puccini ve Massenet gibi besteciler, Von Klund ve Antonio Guvenia gibi büyük elçiler, Rothschild baronu ve Gaston Menier gibi kodamanlar vardı. Şu satırları yazdığım sırada beni özgürlüğüme kavuşturmak için uğraşmıyorlarsa şaşarım. Neticede haksız yere iftiraya uğrayan yüzbaşı Dreyfus şeytan adasından dönmedi mi? Bir sürü insan onun masum olduğunu iddia edecek. Evet, ama ben de masumum. Aleyhimde somut bir delil yok. Muhteşem bir dansçı olmama rağmen dansı bırakmaya karar verdiğimde gözden düşmemek adına kendime düzdüğüm övgülerden başka. Dediğim kadar muhteşem olmasaydım dönemin en önemli menajerlerinden Monsieur Ostrog tarafından temsil edilmezdim. Rusya'dan çıkan en yetenekli isimlerin de temsilcisi oydu. Ostrog sayesinde nerede Nijinsky ile Milano'daki La Scala'da dans edecektim. Ama Nijinsky'nin menajeri, aynı zamanda da sevgilisi, beni beraber çalışılması zor, öfkeli ve katlanılmaz biri olarak addedip, dudaklarında pis bir gülümsemeyle sanatımı tek başıma icra etmeye mecbur bıraktı. Onun yüzünden ne İtalyan basınından ne tiyatronun yöneticilerinden en ufak bir destek gördüm. Bu yüzden ruhumun bir kısmı öldü. Yaşımın ilerlediğini, esnekliğimi ve çevikliğimi yakında kaybetmeye başlayacağımı biliyordum. Vaktinde beni öve öve bitiremeyen itibarlı gazeteler birer birer bana düşman kesiliyorlardı. Ya taklitçilerime ne demeli? Her köşe başında Matahari'nin varisi ilan edilen dansçıların gösterini duyuran afişler asılıydı. Bu taklitçilerin hep tek yaptıkları vücutlarını zevksizce kıvırmaktı. Ne sanatla alakaları vardı ne de ilhamla. Astrak'tan pek şikayet edecek değilim ama bugün onun ismini benimkiyle yan yana görmeyi hiç istemiyorum. Yaralanan Rus askerlere bağış toplamak için ard arda yaptığım hayır gösterileri bittikten birkaç gün sonra ortaya çıktı. Her biri altın değerinde olan masalardan toplanan yüklü paranın, Japonların, Çar'ın adamlarının canını okuduğu Pasifik'teki savaş meydanlarına ulaşacağına hiç ihtimal vermiyordum. Ama yine de Güme Müzesi'ndekinin ardından gerçekleştiğim İlk gösteriler bunlar olmuştu ve herkes halinden memnundu. Ben sanatımı daha fazla kişiye ulaştırmıştım. Madame Krajewski kasasını doldurup ödememi yapmıştı. Asilzadeler hayırlı bir amaca destek verdiklerini düşünmüşlerdi. Herkes ama herkes çıplak ve güzel bir kadını utanıp sıkılmadan izleyebilmişti. Astrak artan şöhretime yaraşır bir otele yerleşmeme yardım etti ve Paris'in her tarafından insanlarla tanışmama aracı oldu. Dönemin en önemli gösteri mekanı olan Olimpiya'da sahneye çıkmamı sağladı. Belçikalı bir hahamın oğlu olan Astrak, her şeyini adı sana duyulmamış insanlara yatırmış ve aralarında Caruso ile Rubinstein gibilerinin de bulunduğu kişileri günümüzün simge isimlerine dönüştürmüştü. Beni dünyaya tanıtan da oydu. Onun sayesinde tavırlarımı tamamen değiştirdim. Hayal bile edemeyeceğim kadar çok para kazandım. Şehirdeki başlıca gösteri salonlarında sahne aldım. Ve nihayet o en sevdiğim lükse ulaşır oldum, modaya. Ne kadar para harcadığımı bilmiyorum. Çünkü Astrak fiyat sormanın terbiyesizlik olduğunu söylerdi. İstediğini seç ve oteline yollamalarını söyle. Gerisini ben hallederim. Şimdi bu satırları yazarken kendi kendime soruyorum. Acaba paramın bir kısmını cebe indiriyor muydu? Ama böyle devam edemem. Bu burukluğu yüreğimde taşıyamam. Çünkü buradan çıktığım takdirde, ki umarım öyle olur, herkesin beni terk etmiş olması mümkün değil, 41 yaşımı doldurmuş olacağım. Ve hala mutlu olmaya hakkım var bence. Çok şişmanladım ve dansa dönmem zor. Ama dünyada yapacak başka bir sürü şey var. Astrak'ı bütün servetini bir tiyatro inşa etmek uğruna harcamayı göze almış biri olarak hatırlamayı tercih ederim. Tiyatronun açılışında ismini hatırlayamadığım, hiç duyulmamış bir Rus bestecinin Bahar Ayini adlı balesi sahnelenmişti. Başrolde yine o aptal Nijinsky vardı ve Paris'teki ilk gösterimde yaptığım mastürbasyon sahnesini taklit etmişti. Astrak'ı bir seferinde sırf denize hasret kaldığımızdan bahsettik diye beni trene atlayıp kendisiyle Normandiya'ya gitmeye ikna eden o adam olarak hatırlamayı tercih ederim. O sırada neredeyse 5 yıldır birlikte çalışmaktaydık. Plaja gelince oturduk, pek konuşmadık derken çantamdan bir gazete sayfası çıkarıp okuması için onu uzattım. Matahari'nin çöküşü, teşhiri bol, yeteneği kıt yazıyordum başlıkta. Bugünün gazetesinden dedim. O eleştiriyi okurken ben ayağa kalkıp suyun kenarına gittim. Yerden birkaç çakıl taşı aldım. Düşündüğünün aksine ben artık çok sıkıldım. Çok yaklaştığım zannettiğim hayallerimden uzaklaştım. Ve kesinlikle olmak istediğim insan değilim artık. Nasıl? Dedi Astrak şaşkınlıkla. Ben sadece en önemli sanatçılarla çalışırım. Sen de onların arasındasın. Yazacak başka konu bulamayan eleştirmenin teki yüzünden mi böyle için karardı? Hayır, ama uzun zamandır kendime dair okuduğum tek yazıydı. Tiyatrolarda da basında da giderek daha az yer buluyorum. İnsanlar beni sanat adı altında seyirci karşısına soyunan bir fahişeden farksız görüyorlar. Astrak kalkıp yanıma geldi. O da yerden birkaç taş aldı ve birini suya, dalgaların ilerisine fırlattı. Ben fahişe temsilciliği yapmıyorum. Yapsam kariyerim sona ererdi. Gerçi müşterilerimden birkaçı yazıhanemde niçin bir Matahari afişi olduğunu sormadı değil. Ne cevap verdim biliyor musun? Senin bir Sümer efsanesini tekrarladığını söyledim. Efsaneye göre İnanna adlı tanrıça yasak dünyaya iner. Yolda 7 kapıdan geçmesi gerekir. Her birinin önünde bir muhafız vardır ve muhafızlara geçiş bedeli olarak birer giysisini verir. Paris'te sürgüne gönderilip yapayalnız ve sefalet içinde ölen ünlü bir İrlandalı yazar bu efsaneyle ilgili bir oyun yazdı. Bir gün klasik olarak görüleceğine eminim. Oyun Herodes'in vaftizcisi Yahya'nın kafasını elde edişinin öyküsünü anlatır. Salon, nerede bu oyun? Moralim düzelmeye başlıyordu. Yayın hakkı bana ait değil. Yazarı Oscar Wilde'ı bulmanın tek yoluysa mezarlığa gidip ruhunu çağırmak. Artık çok geç. İçimi yine hüsran bastı. Yakında yaşlı, çirkin ve fakir bir kadına dönüşeceğimi düşünerek kahroldum. 30'lu yaşları geçmiştim. Çok önemli bir yaş dilimiydi bu. Elimdeki taşlardan birini Astrak'tan daha uzağa fırlattım. Çakıl taşı uzaklara git ve geçmişimi de beraberinde götür. Bütün ayıplarımı, günahlarımı, hatalarımı. Astrak da denize bir taş fırlatıp hiç hata yapmadığımı söyledi. Söylediklerine kulak vermemeyi seçerek bir taş daha fırlattım. Bu taş da bedenimin ve ruhumun çektiği eziyet için. O ilk ve berbat cinsel deneyimimden zengin erkeklerle birlikte olduğum ve gözlerimi yaşlarla doldular şeyler yaptığım şimdiye dek. Hepsi güç için, para için, elbiseler için, eskiyen şeyler için. Kendi kendime yarattığım kabusların kıskacındır sürdürüyorum yaşamımı. İyi de sen mutlu değil misin? Diye sordu Astrak. İyice şaşırmıştı. Ne de olsa plajda hoş bir gün geçirmeye gelmiştik. Kendimi durduramıyordum. Denize arka arkaya taşlar atmaya başlamıştım. Öfkem de kendime duyduğum şaşkınlık gibi giderek artıyordu. Artık ne yarın yarına benziyordu ne de bugün bugüne. Attığım her adımda ayaklarımın altında gitgide derinleşen bir kuyu açılıyordu sanki. Etrafımızda gezinen yetişkinler, oyun oynayan çocuklar vardı. Martılar gökyüzünde tuhaf hareketler yapıyorlar, Dalgalar ise beklediğimden daha sakin vuruyordu sahile. Hiç kimseye borcum yok ama sırf kabul edilmek ve saygı görmek istediğim için eziyet çekiyorum. Neden ihtiyacım var buna? Vaktimi kaygılarla, pişmanlıklarla harcıyorum. Bir karanlığın ortasındayım. Bu karanlık beni kendine esir edip bir kayaya zincirliyor ve yırtıcı kuşlara yem oluyorum. Ağlamayı beceremiyordum. Attığım taşlar suda kayboluyordu. Belki de yan yana düşerek denizin dibinde Margaretta Zelle'yi yeniden meydana getiriyorlardı. Ama ben geçmişe dönüp yine o olmak istemiyordum. O Andrea'nın karısının gözlerine baktığında her şeyi anlamıştı. Kadın ölmeden önce yaşamlarımızın en ince ayrıntısına kadar planlandığını söylemişti. Doğmak, okula gitmek, koca bulmak için üniversiteye devam etmek, dünyanın en fena adamıyla olsa bile sırf kimsenin bizi istemediğine dair söylentiler çıkmasın diye evlenmek ve çocuk sahibi olmak, yaşlanmak, son demlerde kaldırıma bir sandalye koyup gelen geçeni seyretmek, hayatta her şeyi biliyormuş gibi davranmak ama yüreğinin başka bir şey yapmayı deneyebilirdin diyen sesini bir türlü susturamamak. Bir martı hızla üstümüze uçup tiz bir çığlık attı ve yeniden uzaklaştı. Öyle yaklaşmıştı ki o astrop gözlerini korumak için kolunu kaldırmıştı. Martının çığlığı beni yeniden gerçek dünyaya döndürdü. Meşhur ve güzelliğine güvenen bir kadın oldum yeniden. Artık durmak istiyorum. Yaşamımı böyle sürdürmek istemiyorum. Oyuncu ve dansçı olarak daha ne kadar bir çalışabilirim ki zaten? Astrak'ın cevabı gayet samimiydi. Belki bir 5 sene daha. O halde burada bitirelim. Astrak elimi tuttu. Olmaz. Yerine getirmemiz gereken sözleşmeler var. Aksi takdirde tazminat ödemek zorunda kalırım. Üstelik senin de geçimini sağlaman lazım. Herhalde ömrünün geri kalanını seni bulduğum o iğrenç pansiyonda geçirmek istemiyorsun, değil mi? Sözleşmeyi yerine getiririz. Sen bana hep iyi davrandın. Bir yükselip bir alçalan ruh halimin bedelini sana ödetecek değilim. Ve pek düşünmeden ona hayatımı anlatmaya başladım. O ana dek bir tek kelime sakladım. Bir tek kendime sakladığım sırlar döküldü ağzımdan. Her şeyi yalanlar üstüne inşa etmiştim. Konuştukça gözlerimden yaşlar boşandı. Astrak iyi olup olmadığımı sordu ama ben aldırmadan anlatmaya devam edince başka bir şey söylemedi. Sadece susup beni dinledi. Sanki kara bir kuyunun derinliklerine gömülüyordum. Sandığımdan farklı bir şeye dönüşmüş olduğumu kabullenmiştim ama aniden yaralarımla ve bıraktıkları izlerle yüzleştikçe kendimi daha güçlü hissettiğimi fark ettim. Gözyaşlarımın kendilerine ait bir sesleri vardı ve gözlerimden değil, kalbimin en derin, en karanlık köşesinden çıkıyorlardı. Benim bile doğru düzgün bilmediğim bir hikaye anlatıyorlardı bana. İşte oradaydım. Zifiri karanlığın ortasında ilerleyen bir salın üstündeydim. Uzakta, ufuk çizgisinde bir deniz fenerinin ışığını görebiliyordum. Onu takip edersem karaya ayak basacaktım. Azgın deniz izin verirse çok geç kalmadıysam. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Yaralarımdan bahsettiğim takdirde onları daha da somutlaştıracağımı zannederdim. Oysa tam tersi oluyor, gözyaşlarım sayesinde yaralarım kabuk bağlıyordu. Arada sırada yerdeki çakıl taşlarına yumruğumu indiriyordum ve ellerim kanıyordu. Ama acı hissetmiyordum çünkü iyileşmekteydim. Katoliklerin kendilerinden bile beter günahlar işleyen pederlere neden günah çıkardıklarını o anda anladım. Kimin dinlediği önemli değildi. Asıl önemli olan yarayı açıkta bırakmaktı ki güneş onu arındırsın, yağmur onu yıkasın. O sırada derin bir dostluğum bulunmayan bir adamın karşısında yaptığım da aynen buydu. Böylesine açık konuşabilmemin asıl sebebi buydu. Uzun bir süre sonra hıçkırıklarım kesilip dalgaların sesi sayesinde sakinleştiğimde Astrak nazikçe kolumu tutup Paris'e son trenin az sonra kalkacağını söyledi. Acele etsek iyi olacaktı. Yolda Astrak bana sanat dünyasında olup bitenlerden, kimin kiminle yattığından, kimlerin nerelerden kovulduğundan bahsetti. Beni güldürdü ve daha da anlatmasını istedim. Gerçekten akıllı ve zarif bir adamdı. Söylemiş olduklarımın gözlerimden yaşlar halinde akarak kuma gömüldüğünü ve ebediyen orada kalmaları gerektiğini biliyordu. Tarihimizin en parlak dönemini yaşamaktayız. Sen buraya ne zaman geldin? Dünya fuarı sırasında, o zamanlar Paris bir başkaydı. Daha kasabamsı bir havası vardı. Yine de ben kendimi dünyanın merkezinde sanıyordum. Akşamüstü güneşi Eliz Oteli'ndeki pahalı mı pahalı odanın penceresinden içeri giriyordu. Etrafımız Fransa'nın sunduğu türlü türlü nimetlerle çevriliydi. Şampanya, absent, çikolatalar, peynirler ve taze koparılmış çiçeklerin kokusu. Dışarı bakınca artık mimari Eyfel'in ismiyle anılan devasa kule görülüyordu. Adam da gözlerini devasa demir kapıya dikti. Aslında fuardan sonra kuleyi kaldıracaklardı. Umarım söz verdikleri gibi yaparlar ve bu ucubeyi bir an önce söküp götürürler. Kendisine katılmadığımı söylesem de başka savlar öne sürecek ve sonunda tartışmadan galip çıkacaktı. Sessizliğimi korudum. Bu esnada o da ülkenin içinde bulunduğu Belle Époque denen altın çağdan bahsetmeye başladı. Sanayinin üretimi üçe katlanmıştı. Tarımda 10 adamın işini tek başına yapan makineler kullanılıyordu. Mağazalar tıklım tıklımdı ve moda tamamen değişmişti. Bu kısım benim çok hoşuma gidiyordu. Çünkü senede en az 2 kez alışverişe çıkıp gardırobumu baştan aşağı yenilemem için bir mazeretim oluyordu. Yemekler bile daha bir lezzetliydi. Sen de fark ettin mi? Etmez olur muydum? Hoşuma gitmeyen bir durumdu. Çünkü şişmanlamaya başlamıştım. Cumhurbaşkanının bana söylediğine göre bisikletlerin sayısı 100 yılın sonunda 375 binken günümüzde 3 milyona çıkmış. Evlerde su ve gaz var. İnsanlar tatillerde uzaklara seyahat edebiliyorlar. Kahve tüketimi 4'e katlandı. Ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturmadan ekmek satın alabilmek mümkün hale geldi. Bana neden böyle bir söylev çekiyordu ki? Esneyip aptal kadın rolüne dönmemin vakti gelmişti. Eski savaş bakanı, şu anda ise mecliste milletvekili Adolf Memmingsmi yataktan kalkıp madalyalar ve nişanlarla süslü üniformasını giyinmeye başladı. O gün eski birliğiyle buluşacaktı ve karşılarına sıradan bir sivil gibi çıkamazdı. İngilizlerden ne kadar nefret etsek de bir konuda haklılar. O berbat kahverengi üniformaları aslında savaş için çok daha uygun. Bizlerse ölürken şıklığımızı korumamız gerektiğini düşünerek bu kırmızı pantolonları ve kepleri giyiyoruz. Düşmana, "Hey, toplarınızı ve tüfeklerinizi buraya çevirin. Bizi görmüyor musunuz?" demeye eşdeğer bu. Kendi şakasına güldü. Gönlünü hoş tutmak için ben de güldüm ve giyinmeye başladım. Beni samimiyetle sevebilecek birini bulma hayalini çoktan yitirmiştim. Erkeklerin verdiği çiçekleri, hediyeleri ve paraları artık hiç vicdanım sızlamadan kabul ediyor, egomu ve sahte kimliğimi böyle besliyordum. Ömrümün sonuna dek aşkı tadamayacağıma emindim. Zaten ne fark ederdi ki? Bana göre aşk ve güç aynı şeydi. Ama böyle düşündüğümü başkalarına fark ettirecek kadar saf ya da güçlü değildim. Mesime'ye yanaşıp bahtsız kocamınkine benzeyen bıyıkların uzandığı yanağına koca bir öpücük kondurdum. Masaya 1000 franklık banknotlarla dolu şişkin bir zarf bıraktı. Beni yanlış anlama Matmazel. Hazır ülkedeki ilerlemelerden bahsetmişken tüketime biraz destek olayım. Çok kazanıp az harcayan bir subayım ben. Dolayısıyla tüketimi teşvik ederek ülkeme de katkıda bulunmak isterim. Tekrar kendi şakasına güldü. Çünkü madalyalarına ve her buluşmamızda özenle ismini zikrettiği Cumhurbaşkanı ile olan samimiyetine gerçekten aşık olduğumu zannediyordu. Her şeyin sahte olduğunu fark etse, aşkın benim gözümde hiçbir kural tanımadığını bilseydi belki önce aramıza mesafe koyar, sonra da beni cezalandırırdı. Benimle birlikte olmasının tek sebebi seks değildi. Sevildiğini hissetmek istiyordu. Sırf kendisine aşık bir kadın var diye her şeye gücü yetecekmiş gibi. Evet, aşk ve güç aynı şeydi. Benden başkaları için de o çıktı, ben de acele etmeden giyindim. Sıradaki buluşmam gecenin geç bir saatinde Paris'in dışındaydı. Otelime uğrayıp en güzel elbisemi giyecek ve Noelle'ye gidecektim. Sevgililerimin en sadık olanı benimle rahatça beraber olabilmek için adıma şehir dışında bir villa almıştı. Aslında şoförlü bir araba da isteyecektim ama gözü açılır diye korkmuştum. Elbette istesem ondan daha çok şey talep edebilirdim. Evliydi, saygın bir bankerdi ve ilişkimize dair en ufak bir imada bulunsam gazeteler bayram ederdi. Artık sadece ünlü sevgililerim gazetelerin ilgisini çekiyordu. Yaratıp geliştirirken büyük bedeller ödediğim sanatımı tamamen unutmuşlardı. Ben kafamda bunları muhakeme ederken holde elindeki gazeteyi okuyormuş gibi duran bir adamın aslında her hareketimi izlediğini fark ettim. Çıktığımda yerinden kalktı ve usulca peşime takıldı. Dünyanın en güzel şehrinin bulvarlarında gezindim. Kafeler cıvıl cıvıldı. Etraf her geçen gün daha şık giyinen insanlarla doluydu. Şık mekanların kapılarından ve pencerelerinden yükselen keman seslerine kulak verip neticede hayatın bana cömert davrandığını düşündüm. Kimseye şantaj yapmama gerek yoktu. Yeteneklerimi akıllıca kullandığım takdirde yaşlılığımı huzurlu bir biçimde geçirebilirdim. Zaten yattığım erkeklerden birinden bile bahsedecek olursam diğerleri şantaja uğrayıp yaptıklarının açığa çıkacağı korkusuyla benden köşe bucak kaçacaklardı. Banker dostumun yaşlılık dönemini geçireceği bahanesiyle inşa ettirdiği şatoya gitme planı yapıyordum. Zavallı adam kabul etmekte zorlanıyordu ama iyice yaşlıydı. Orada 2-3 gün kalıp at binecek, pazar günü de Paris'e dönecek ve dosdoğru Longchamp hipodromuna gidip beni arzu ve hayranlıkla izleyen herkese mükemmel bir binici olduğumu gösterecektim. Ama hava kararmadan lezzetli bir papatya çayı içmek istedi canım. Bir kafenin önündeki masalardan birine oturduğumda herkes gözlerini üstüme dikti. Çünkü yüzüm ve vücudum artık şehrin 4000 yanındaki kartpostalları süslüyordu. Düşüncelere dalmış gibi davrandım. Yapacak çok daha önemli işler olan biri gibi. Sipariş vermeye fırsat bulamadan bir adam masama yanaşıp güzelliğimi övdü. Her zamanki gibi bıkkın bir ifade takınarak resmi bir tavırla gülümseyip yüzümü hemen başka tarafa çevirdim. Ama adam yerinden kımıldamadı. Sıcak bir kahve gününüzü kurtarabilir. Karşılık vermedim. Adam garsonu gelmesi için işaret etti ve masamı gösterdi. Bir papatya çayı lütfen dedim garsona. Fransızcası aksanlıydı. Ya Hollandalıydı ya da Alman. Gülümseyip veda edercesine şapkasının kenarına dokundu. Ama aslında beni selamlıyordu. Birkaç dakika yanıma oturursa rahatsız olup olmayacağımı sordu. Olacağımı, yalnız kalmayı tercih ettiğimi söyledim. Matahari gibi bir kadın asla yalnız kalmaz, dedi adam. Tanınmış olmak gururumu okşamıştı. Ne de olsa insanoğlu kibirli bir varlıktır. Yine de onu masama davet etmedim. Belki de henüz bulamadığınız bir şeyi arıyorsunuz, diye sürdürdü konuşmasını. Çünkü şehrin en şık giyimli hanımı olmanız da dahil, bunu yakın zamanda bir dergide okumuştum. Hayatta ulaşamadığınız pek az hedef kaldı. Yanılıyor muyum? Ve aniden yaşamınız sıkıcı bir şeye dönüştü. Görünüşe bakılırsa epey koyu bir hayranımdı. Yoksa sadece kadın dergilerinde yazılan şeyleri nereden bilecekti ki? Ona bir şans vermeli miydim, yoksa vermemeli miydim? Sonuçta Nilo'ya gidip bankerle akşam yemeği yemek için saat henüz erkendi. Yeni şeyler bulmakta başarılı olabildiniz mi? Diye üsteledi. Elbette. Her an kendimi yeniden keşfediyorum. Hayattaki en ilginç şey de budur zaten. Bu kez iznimi istemeden bir sandalye çekip masama oturdu. Çayımı getiren garsona koca bir fincan kahve sipariş etti ve hesabı ben ödeyeceğim anlamında bir işaret yaptı. Fransa bir krizin eşiğinde, dedi. İçinden çıkması çok zor olacak. Kısa bir süre önce tam tersini duymuştum. Belli ki her erkeğin ekonomiye dair bir görüşü vardı ama beni zerre kadar ilgilendirmeyen bir konuydu. Oyununa katılmaya karar verdim. Messimi'nin Belle Époque'a dair bana söylemiş olduklarını bir papağan gibi tekrarladım. Söylediklerime hiç şaşırmadı. Ben sadece ekonomik krizden bahsetmiyorum. Kişisel krizlerden bahsediyorum. Değerlerin krizinden. İnsanlar uzak mesafelerle konuşabilme fikrine alıştılar mı dersiniz? Amerikalıların Paris fuarına getirdikleri ve şimdi Avrupa'nın her yanına yayılmış icat sayesinde bu mümkün artık. Milyonlarca sene boyunca insanlar görebildikleri kişilerle konuştular. Şimdi ise 10 sene içinde görmek ile konuşmak ayrı eylemler haline geldi. Buna alıştığımızı sanıyoruz ve bunun tepkilerimizi nasıl etkilediğini anlayamıyoruz. Bedenimiz böyle bir şeye hazır değil. Dolayısıyla telefonda konuştuğumuzda büyülü trans anlarına çok benzeyen bir ruh haline giriyor, kendimize dair değişik şeyler keşfediyoruz. Garson hesabı getirdi. Adam konuşmaya devam etmek için garsonun yanımızdan ayrılmasını bekledi. Biliyorum, her köşede kendini meşhur Matahari'nin varisi ilan eden sıradan striptizciler görmekten bıktınız. Ama hayat böyledir. Kimse ders almaz. Yunan filozoflar. Sizi sıktım mı matmazel? Başımı hayır anlamında salladım ve adam konuşmaya devam etti. Yunan filozofları bir kenara bırakalım. Binlerce yıl önce söyledikleri hala geçerli. Yani gerçekler hiç de yeni sayılmaz. Aslında ben size bir teklifte bulunmak istiyordum. Al bir tane daha diye düşündüm. Madem burada hak ettiğiniz saygıyı görmüyorsunuz, sizi yüzyılın en önemli balerini olarak gören bir şehirde sahne almaya ne dersiniz? Berlin'i kastediyorum. Ben oradan geldim. Çekici bir teklifti. Sizi menajerimle irtibata geçirebilirim. Ama adam bununla ilgilenmiyordu. Doğrudan sizinle görüşmeyi tercih ederim. Menajeriniz pek hoşunuza gitmeyen bir soyun mensubu. Fransızlar da Almanlar da bu konuda aynı görüşte. İnsanlardan sırf inançları yüzünden nefret etmek tuhaf bir şeydi. Yahudilere böyle davrandıklarını bizzat görüyordum ama önceden Yava'dayken de ordunun yaptığı katliamları duymuştum. Sırf yüzü olmayan bir tanrıya tapınıyorlar ve ismini hatırlamadığım bir melekle bir peygamberin aktardığı bir kutsal kitaba inanıyorlar diye öldürmüşlerdi hepsini. Birileri bana Arap hat sanatını keşfedebilmem için Kur'an adlı bir kitabın bir nüshasını vermişti. Ama neticede kocam eve geldiğinde bu hediyeyi elimden alıp yakmıştı. Ben ve ortaklarım size dolgun bir ücret ödeyebiliriz diye ekleyip bir rakam telaffuz etti. Söylediği rakamın frank cinsinden neye karşılık geldiğini sordum ve verdiği cevap karşısında donup kaldım. İçimden derhal evet demek geliyordu. Ama saygın bir kadının içgüdülerine göre davranması yakışık almayacağı için kendimi tuttum. Orada hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz. Paris evlatlarını hep haksızlık etmiştir. Bilhassa da artık eskimiş olduklarını düşündüklerini. Beni kırdığının farkında bile değildi. Çünkü biraz önce yürürken ben de aynen bunları yaşlandığımı düşünüyordum. Astrak'la plajda konuştuklarımızı hatırladım. Yeni bir anlaşma yapmam mümkün değildi. Ama hiçbir şey yapmayıp avımı kaçırmak da istemiyordum. Konuyu düşüneceğim dedim kayıtsızca. Vedalaştık. Ve adam bana adresini verip cevabımı ertesi güne kadar bekleyeceğini, ardından da şehrine döneceğini söyledi. Kafeden ayrılıp dosdoğru Astrak'ın yazıhanesine gittim. İtiraf etmeliyim ki şöhretin henüz başlangıcında olan bir sürü insanın afişlerini görmek içimi kararttı. Ama zamanda geriye dönemezdim. Astrak beni her zamanki nezaketiyle en önemli sanatçısıymışım gibi karşıladı. Kafedeki konuşmayı aktardığımda ne olursa olsun kendisinin aradan komisyon alacağını söyledi. Hemen şimdi mi diye sordu. Ne demek istediğini anlamamıştım. Biraz kabalık ettiğini düşündüm. Evet şimdi, hala sahnelere verebileceğim çok şey var, hem de çok. Başını olumlu anlamda sallayıp bana mutluluklar diledi ve komisyon vermeme gerek olmadığını, artık biraz tasarruf etmem gerektiğini, elbiselere para harcamayı bırakma vaktimi geldiğini söyledi. Hiç tepki vermeden oradan ayrıldım. Hala tiyatrosunun açılışındaki fiyaskosunun etkisinde olabileceğini düşündüm. İflasın eşiğinde olmalıydı. Ama açılışa Bahar Ayini gibi bir bale seçip başrolünde Nijinsky gibi rol çalan bir pişkini getirerek zaten gemisini fırtınanın üstüne sürmüştü. Ertesi gün kafedeki yabancı ile irtibata geçip teklifini kabul ettiğimi söyledim. Ama kabul etmeden önce kendime bile saçma gelen ve ödün vermeye hazır olduğum bir sürü talepte bulundum. Adamsa taleplerimi biraz abartılı bulsa da hepsini yerine getireceğini, çünkü gerçek sanatçıların böyle olduğunu söyledi.
Ayrım sonu.